Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 12. ayrım. 15. kısım. Bütün bölgemiz kirlendi, zehirlendi, ölüme mahkum edildi. Her vadide, dağ yamacında, ormanda sanayi siteleri kuruldu. Yeraltı sularını, toprağı kirlettiler. Soluduğumuz havayı zehirlediler. İzer, her adımda gaz ve zehir demek. Alain Darto, dar ve kırışık yüzlü, zayıf bir adamdı. Yüzünü çevreleyen sakalı, metal çerçeveli gözlükleriyle cemaatini terk etmiş bir mormonu andırıyordu. Seralarından birinde çömelmiş, içinde pamuk ve toprak bulunan kaplarla uğraşıyordu. Niyaman daha karşılaşır karşılaşmaz lafa giren adamın sözünü kesti. Özür dilerim, acil bir konuda bilgiye ihtiyacım var. Ne? Ah tabii. Acır gibi baktı. Polissiniz demek. Bu bölgede linyit yakan bir termik santral olabilir mi? Linyit mi dediniz? Doğal kömür yani, saf zehir. Böyle bir işletme biliyor musunuz? Darto başıyla hayır dedi. Bir taraftan da kaplardan birine minik dal parçaları dikiyordu. Hayır, Tanrı'ya şükür bu bölgede linyit yok. 70'li yıllardan bu yana bu tip sanayiler hem Fransa'da hem de çevre ülkelerde bir gerileme içinde. Çok kirli. Doğruca göğe yükselip her bir bulutu kimyasal bombaya döndüren asit dumanları. Niyaman ceplerini yokladı. Mark Kostum faksını uzattı. Bu kimyasal karışıma bir göz atar mısınız? Yakınlarda bir yerde bulunan bir suyun kimyasal analizi. Darto elindeki kağıdı dikkatle incelerken, Niyaman dalgınca çevresine bakıyordu. Camları buğulanmış, çatlamış ve uzun siyah lekelerle kaplanmış büyük bir sera. Pencere kadar büyük yapraklı bitkiler, fidanlar, küçücük ağaçlıklar, birbirine girmiş dolaşmış sarmaşıklar. Bütün bunlar küçük bir toprak parçası kazanmak için girişilmiş bir mücadeleyi gösteriyordu. Darto başını kaldırdı, tereddütlüydü. Bu örnek bu bölgeden mi alındı? Kesinlikle. Darto gözlüklerini düzeltti. Nereden alındığını sorabilir miyim? Tam olarak nereden demek istiyorum? Bir cesedin üzerinde bulduk. Öldürülen birinden. Aa tabii, tahmin etmeliydim. Öyle ya, polissiniz. Biraz daha düşündü. Gitgide daha kuşkulu görünüyordu. Burada, Guernon'da bir ceset ha. Komiser soruyu duymamış gibi davrandı. Siz de bu formülün bir linyit kirliliğini gösterdiğini kabul ediyor musunuz? Her şeyden önce şiddetli bir asit kirliliği, evet. Bu konuda seminerlere katıldım. Kağıdı yeniden okudu. H2SO4 ve HNO3 oranları. İnanılmaz. Yine de tekrar ediyorum, bölgede bu tip bir santral yok. Ne burada, ne Fransa'da, ne de Batı Avrupa'da. Böyle bir zehir üretecek başka bir sanayi dalı düşünebiliyor musunuz? Hayır, düşünemiyorum. Böyle bir kirlilik yaratan sanayiyi nerede bulacağım? Buradan en az 800 kilometre ötede, Doğu Bloğu ülkelerinde. Niyaman dişlerini sıktı. İlk ipucunun böylesine çabuk yok olmasını kabul edemezdi. Belki başka bir açıklaması vardır diye mırıldandı Darto. Nasıl? Bu su gerçekten de uzaktan bir yerden geliyordur. Buraya Çek Cumhuriyeti'nden, Slovakya'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan gelmiş olabilir. Bir sır verir gibi fısıldadı. Çevre konusunda, gerçek barbarlardan. Kaplar içinde mi demek istiyorsunuz? Yoldan geçen bir kamyon. Darto içinde en ufak bir neşe belirtisi olmayan bir kahkaha attı. Çok daha basit bir nakliyeden söz ediyorum. Bu su buraya bulutlarla gelmiş olabilir. Lütfen dedi Niyaman, lütfen açıklayın. Alain Darto kollarını açıp ağır ağır seranın tavanına doğru kaldırdı. Doğu Avrupa'da bir yerde bir termik santral düşünün. Allah'ın her günü kükürt dioksit ve nitrojen dioksit saçan yüksek bacaları gözünüzün önüne getirin. Bu bacalar bazen 300 metreye kadar çıkar. Kalın duman bulutları yükselir, yükselir, sonra bulutlara karışır. Rüzgar yoksa, zehirler o toprakların üzerinde asılı kalır. Ama eğer rüzgar, örneğin batıya doğru esiyorsa, o zaman dioksitler harekete geçer. Bulutlarla taşınarak, bir süre sonra yüksek dağlarımıza takılıp yağmura dönüşür. İşte ormanlarımızı yok eden, asit yağmuru olarak adlandırdığımız sorun. Sanki burada yeterince zehir üretemiyormuşuz gibi. Ağaçlarımız bir de başkalarının zehrini solumak zorunda kalıyor. Ama emin olun, biz de bu bulutlar yoluyla az zehir salmıyoruz çevreye. Niyaman'ın beynine ustura kadar keskin, açık bir sahne kazındı. Katil, kurbanını açık havada, dağda bir yerlerde yakalamıştı. İşkence ederek adamı öldürürken, bir yandan da cinayet mahalline yoğun bir yağmur yağıyordu. Göğe doğru açılmış, boş göz çukurları yağmur suyuyla doluyordu. Bu zehirli yağmur suyuyla. Katil göz kapaklarını indiriyor, ölümcül faaliyetini bu asitli sulara hapsediyordu. Tek açıklama bu olmalıydı. Canavar cinayetini işlerken yağmur yağıyor olmalıydı. Cumartesi günü burada hava nasıldı diye sordu birden Nieman. Anlamadım. Cumartesi öğleden sonra ya da gece, bölgede yağmur yağıp yağmadığını hatırlıyor musunuz? Sanmıyorum, hayır. Pırıl pırıl bir hava vardı. Gerçek bir Ağustos sonu güneşi ve... Binde bir şans. Eğer gök cinayetin işlendiği sıralarda pırıl pırılsa, Nieman'ın sağanak yağmur gören bir bölgeyi, tek bir bölgeyi bulması güç olmayacaktı. Tebeşirle çizilmiş bir daire gibi, cinayet yerini kesinlikle belirleyen bir asit sağanağı. Komiser bu ilginç gerçeği anlamıştı. Cinayet yerini bulabilmek için bulutların izini sürmesi gerekiyordu. En yakın meteoroloji istasyonu nerede diye sordu aceleyle. Derto cevap vermeden önce düşündü. Buradan 30 kilometre ötede, Mindöfer geçidinin yakınında. Yağmur yağıp yağmadığını mı öğrenmek istiyorsunuz? İlginç bir fikir. Ben de bu barbarların bize hala zehirli bomba gönderip göndermediklerini merak ediyorum. Kimsenin ilgilenmediği ama gerçek bir kimyasal savaş bu komiser. Derto sustu. Nieman bir kağıt uzattı. Cep telefonumun numarası. Herhangi bir konuda aklınıza bir şey gelirse beni arayın. Nieman topuklarının üzerinde döndü. Yüzünü dallardan korumaya çalışarak seradan çıktı. 16. Kısım. Komiser otomobilini bütün hızıyla sürüyordu. Ağır bulutlara rağmen hava düzelecek gibiydi. Bulutların arasında bitmek tükenmek bilmeksizin uçuşan civamsı bir aydınlık vardı. Çamların yeşille siyah arası parlak yaprakları inatçı bir rüzgarla sallanıyordu. Virajlara girip çıktıkça güneşli rüzgar tarafından taşınıyor, aydınlatılıyormuşçasına ormanın gizli ve derin heyecanının keyfini çıkarıyordu Nieman. Komiser boş göz çukurlarında bulunan zehri taşıyan bulutları düşündü. Bir gece önce Paris'ten ayrılırken böyle bir soruşturmayla karşılaşacağını hiç tahmin etmemişti. 40 dakika kadar sonra Mindöfer geçidine vardı. Kubbesi dağın yamacına dikilmiş meteoroloji istasyonunu bulmakta güçlük çekmedi. Nieman, araştırma binasına giden patikaya saptı. İlerlerken karşısında hayranlık uyandırıcı bir sahne buldu. Laboratuvarın 100 metre ilerisinde, insanlar şeffaf plastikten dev bir balonu şişirmeye çalışıyorlardı. Arabasını durdurup bayır aşağı yürüdü. Yüzleri soğuktan kızarmış, parkalı adamların yanına varıp resmi kimliğini uzattı. Meteorolojik görevlileri bir şey anlamadan baktılar. Balonun uzun ve buruşuk etekleri gümüşten bir nehre benziyordu. Altta mavimsi bir alev balonu ağır ağır şişiriyordu. Her şey bir sihir, bir büyü havası yayıyordu çevreye. "Komiser Nieman!" diye haykırdı alevin gürültüsünü bastırmak için. Beton kubbeyi gösterdi. "Birinin benimle istasyona kadar gelmesi gerek." Adamlardan biri anlaşılan sorumlu olanı doğruldu. "Ne?" "Geçen cumartesi günü yağmur yağıp yağmadığını öğrenmek istiyorum, cinayet soruşturması için." Meteoroloji görevlisi ayaklanmıştı, duyduklarından hiç de hoşlanmadığı belliydi. Kapüşonu yüzünü kırbaçladı. Giderek şişen dev topu gösterdi. Nieman özür dilercesine eğildi. "Balon bekleyecek." Bilim adamı homurdanarak binanın yolunu tuttu. "Cumartesi yağmur yağmadı. Bir bakalım." Adam haklıydı. Bürolardan birinde meteoroloji merkez laboratuvarının kayıtlarını incelediklerinde, Ekim ayı boyunca Guarne'nin üzerinde ne bir yağmura ne de bir atmosfer bozukluğuna rastladılar. Ekranın üzerinde birbirlerini izleyen meteoroloji haritaları kuşkuya yer bırakmayacak kadar açıktı. Ne cumartesi günü ne de cumartesiyi pazara bağlayan gece bölgeye tek bir damla bile düşmemişti. Ekranın köşesinde başka veriler de vardı. Havadaki nem oranı, atmosfer basıncı, ısı. Adam yarım ağızda da olsa bir iki açıklama yapma zahmetine girdi. Son 48 saatte görünen antisiklon gökyüzünde belirli bir istikrar sağlamıştı. Nieman yine de araştırmanın önce pazar sabahına, sonra da öğleden sonrasına yayılmasını istedi. Ne bir sağanak, ne bir ahmak ıslatan. Araştırmayı 100 kilometre çapında bir alana yaydılar. tek bir damla bile yoktu. 200 kilometre yine aynı. Komiser elini masaya vurdu. İmkansız diye homurdandı. Bir yerlere yağmur yağmış olmalı, elimde kanıt var. Bir vadinin dibine, bir tepenin üzerine, çevrede bir yerlerde bir sağanak olmalı. Meteoroloji uzmanı bilgisayar faresini tıklatırken omuz silkti. Ekranda bir dağ haritasının üzerinde ışıltılı gölgeler, dalgalı izler, hafif spiraller uçuştu. Hepsi de İzer bölgesinin son günlerde açık bir gök altında bulunduğunu kanıtlıyordu. Bir açıklaması olmalı diye homurdandı Niyaman. Kahrolası ben. Cep telefonu çaldı. Komiser, Alan Darto, Linyit konusunu düşündüm. Kendi başıma küçük bir araştırma yaptım. Özür dilerim ama yanılmışım. Yanılmış mısınız? Evet, bu hafta sonu böylesine asit yüklü bir yağmurun yağmış olması imkansız. Ne bu hafta sonu, ne de başka herhangi bir zaman. Neden? Linyit sanayicilerini arayıp sordum. Doğu bloğu ülkelerinde bile linyit kullanan santralların bacasında özel filtreler varmış. Ya da yakılan linyit kökürtten arındırılıyormuş. Kısacası 60'lı yıllardan beri linyit kirliliği çok azalmış. 35 yıldan beri böylesine yoğun asit yağmuru görülmemiş. Hiçbir yerde. Allah'tan, sizi yanlış yönlendirdim, bağışlayın beni. Niyaman sessizliğini koruyordu. Çevreci inanmıyormuş gibi sordu. Bu su örneğinin elinizdeki cesetten alındığından emin misiniz? Eminim dedi Niyaman. Öyleyse inanmayacaksınız ama elinizdeki ceset geçmişe ait. Bundan 30 yıl önce yağan bir yağmurun altında kalmış ve... Komiser belli belirsiz bir teşekkürler mırıldanıp telefonu kapadı. Omuzları çökmüş, otomobiline döndü. Bir an iz üzerinde olduğunu sanmıştı. Oysa iz tıpkı o asit yüklü su gibi elinden akıp kaybolmuştu. Niyaman gözlerini ufka kaldırdı. Güneş şimdi eğik ışıklar gönderiyor, bulutların pamuğumsu kıvrımlarının çevresinde haleler çiziyordu. Işığın parlaklığı Grand Pic de Belledonne'un zirvelerine çarpıp ebedi karların üzerine yansıyordu. Mantıklı bir polis olarak bulutların cinayet yerini göstereceklerine nasıl inanabilmişti? Nasıl? Birden genç dağcı kızın Fanny Ferreira'nın hareketlerini taklit ederek kollarını parıl parıl parlayan manzaraya doğru açtı. Remy Kayo'nun nerede öldürüldüğünü bulmuştu. 35 yıllık bir suyun nerede bulunacağını anlamıştı. Toprakta değil, gökyüzünde de, buzlardaydı. Remy Kayo 2000 metrenin üzerinde bir yükseklikte öldürülmüştü. Buzulların arasında 3000 metrede katledilmişti. Her yıl yağan yağmurların kristalleştiği, buzun şeffaf sonsuzluğunda yaşadığı yerde. İşte cinayet yeri böyle bir yerde. Üstelik somut, elle tutulur bir kanıttı bu. 4. Bölüm 17. Kısım Saat öğleden sonra 1. Karim Abduf, Henry Croizier'in bürosuna girdi. Raporunu önüne koydu. Tüm dikkatini yazmakta olduğu mektuba veren Croizier önündeki kağıt destesine bakmadan sordu. Dazlakların işi değil. Ama mezardan çıkan iki gölge görmüşler, dün gece. Tarif edebildiler mi? Hayır, çok karanlıkmış. Croizier sonunda gözlerini kaldırdı. Belki de yalan söylüyorlar. Yalan söylemiyorlar. Mezara saldıranlar da onlar değil. Karim sustu. İki adamın arasındaki sessizlik uzadı. Teğmen yeniden söze girdi. Bir tanığınız vardı komiser. İşaret parmağını oturan adama uzattı. Bir tanığınız vardı ve bana söylemediniz. Birileri size dün gece dazlakların mezarlık çevresinde görüldüklerini söyledi. Siz de suçluların dazlaklar olduğuna karar verdiniz. Oysa gerçek çok daha karmaşık. Eğer tanığınızı sorgulamama izin verseydiniz, ben... Croizier eliyle teskin edici bir hareket yaptı. Sakin ol çocuk, buranın insanları eskileri açılır. Kendi hemşerilerine. Bana anlattıklarının onda birini söylemezlerdi sana. Dazlakların bütün anlattıkları bu mu? Karim, polis memurlarının zaferi onuruna basılmış afişleri inceledi. Metal dolaplardan birinin üzerinde, Croizier'in çeşitli atış yarışmalarından kazandığı kupalar parıldıyordu. Cevap verdi. Dazlaklar ayrıca sabahın ikisinde oralardan geçen beyaz bir araba görmüşler. 143 nolu devlet yolu üzerinde. Nasıl bir araba? Lada ya da Doğu bloğu üretimi herhangi bir marka. Birini görevlendirmek gerekecek. Bölgede bu arabalara pek rastlanmıyor olmalı. Neden sen değil? Komiser, ne istediğimi biliyorsunuz. Dazlakları sorguladım. Şimdi mezarı aramak istiyorum. bekçi mezara girdiğini söyledi. Karim duymazdan geldi. Mezarlıktaki soruşturma ne aşamada? Sıfır. Tek bir parmak izi yok. En ufak bir ipucu yok. Araştırmayı genişleteceğiz. Eğer mezar saldırganları ise olağanüstü tedbirler almışlar. Mezar saldırganı değil bunlar. Profesyonel. Her neyse, ne aradıklarını iyi bilen insanlar. O mezarda bir sır var. Onlar da sırrı öğrenmeyi başardı. Aileye haber verebildiniz mi? Ne diyorlar? Kabre girmemizi kabul edecekler mi? Karim sustu. Kruazi'nin rahatsızlığı açıkça belli oluyordu. Teğmen iki elini masaya dayadı. Komiserin cevabını bekledi. Adam mırıldandı. Aileyi bulamadık. Bu kentte bu isim altında tek bir kişi yok. Bölgedeki yerleşme birimlerinde de. Cenaze 1982'de kaldırılmış. Belgeler, kayıtlar vardır mutlaka. Şimdilik hiçbir şey bulamadık. Ölüm raporu? Ölüm raporu da yok. En azından Sarzak'ta yok. Karim'in yüzü aydınlandı. Topuğu üzerinde dönüp birkaç adım attı. O mezarda çocukla ilgili bir karışıklık var, eminim. Okulun soyulmasına kadar dayanan bir karışıklık. Karim, hayal kuruyorsun. Olanları açıklamanın bin çeşit yolu var. Belki de küçük Jüt bir trafik kazasında öldü. Belki de yakındaki bir hastaneye kaldırıldı, sonra da burada gömüldü. En kolayı bu olduğu için. Belki de annesi hala buralardadır ama aynı soyadını taşımıyordur. Belki de... Mezar bekçisiyle konuştum. Kabir çok bakımlı ama ziyarete gelen kimseyi görmemiş. Kruvaziye cevap vermedi. Metal bir çekmeceyi açtı, morumsu renkte bir içki şişesi çıkardı. Tek bir hareketle kendine küçük bir kadeh doldurdu. Bir parmak kadar. Eğer aile bulunmazsa diye devam etti karım, mezara girmek için izin alınabilir mi? Hayır, öyleyse izin verin de aileyi arayayım. Ya beyaz araba, mezarlık çevresindeki izlerin aranması? Takviye gelecek, adli polisin adamları bu iş için biçilmiş kaftan. Bana birkaç saat verin komiser. Soruşturmanın bu bölümünü yürütmem için, tek başına. Kruazi'ye kadehini Karim'e doğru kaldırdı. İster misin? Karim başını hayır anlamında salladı. Kruazi'ye kadehi bir dikişte boşaltıp dilini şaklattı. Saat akşam 6'ya kadar zamanım var. Buna rapor yazmak da dahil. Magripli deri hışırtıları arasında çıkıp gitti. 12. ayrımın sonu. Sayfa 113. Devamı 13. ayrımda.